Ran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi yücelde hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 Hordat 1401 Hicri Kameri, 27 Şevval 1443 ve Miladi 29 Mayıs 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Afganistan gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, haftanın bakışı, Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı turizmli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman Tahran'a geldi. Emir Abdullahyan, Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun olumlu gelişmelere yol açacağını belirtti. İranlı yetkili ilk hac kafilesinin 13 Haziran'da vahiy topraklarına gideceğini belirtti. İran'ın petrol satışından gelir tahsili %60'ın üzerine çıktı. Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi ile Türkiye Kafkas Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Ve Siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Şimdi haberler.
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, üst düzey siyasi ve iktisadi heyet başkanında Tahran'a geldi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in davetlisi olarak Tahran'a geldi. İmamoğlu Rahman, Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian tarafından karşılandı. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman'a Tahran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Reisi ilk yurt dışı gezisi için Eylül 2021'de Tacikistan'a gitmişti. Reisinin Dushanbe'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında 8 işbirliği mütabakat zaptı imzalanmıştı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri ile yaptığı görüşmede Fars Körfezi Karadeniz Koridoru'nun hayata geçirmesinin olumlu gelişmelere yol açacağını belirtti. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İran İşbirliği Vizyonları başlıklı uluslararası konferans yarın Karadeniz İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri, üye ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler temsilcileri, ECO Genel Sekreteri ve İran özel ve devlet sektörlerinin temsilcileriyle Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tahran'da bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Lazar Komasuki ile yaptığı görüşmede bu örgütün 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayıp İran ve bu örgüt arasındaki geniş işbirliği fırsat ve imkanlarına, özellikle enerji ve transit alanlarına dikkat çekti. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca Fars Körfezi Karadeniz Uluslararası Koridoru Anlaşması'nın nihayileştirmesine temasla bu belgenin imzalanması ve koridorun hayata geçirmesinin İran İslam Cumhuriyeti ve Karadeniz Havzası arasında ticari ve transit işbirliğinde olumlu gelişmelere yol açacağını belirtti. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Tahran'ın Ukrayna'daki çatışmaları sonlandırma çabalarına değindi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri de görüşmede Tahran'da yarın düzenlenecek uluslararası konferansı destekleyip görüşmeden memnuniyetini dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin örgütün diyalog ortakları arasında en aktif ülke olduğunu ifade ederek yarınki konferansın ışığında daha güçlü ve geniş işbirliği için zemin sağlanmasını temenni etti.
İran Hac ve Ziyaret Koruma İnformasyon Merkezi Genel Müdürü Vehid İskender'i İran'dan ilk hac kafilesinin 13 Haziran'da vahiy topraklarına gideceğini bildirdi. İrna Haber Ajansı'na konuşan İskender'i, şimdiye kadar bu seneki hac merasimi için 35.841 vatandaşın kayıt yaptırdığını işaretle bunlardan 69'unun gereken işlemlerini yaparak hac yolculuğuna çıkmaya hazır olup kendi kafileleri için rezervasyonu yaptırdığını vurguladı. Yetkili Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın kararı uyarınca 65 yaş üzerindeki vatandaşların hacca gönderilmeyeceğini kaydetti. İskender'e İran'a bu seneki hac merasimi için ayrılan kontenjanın 39.630 kişi olduğunu söyledi.
Petrol Bakanlığı İran'ın petrol satışından gelir tahsilinin %60'ın üzerine çıktığını duyurdu. İran Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada Hicri Şemsi yılının Ferverdin ve Ordubehşt aylarında İran'ın petrol gelirlerinden tahsilatının geçen yılın aynı dönemine göre %60'dan fazla arttığını belirtti. Petrol Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Ali Huruzen de bakanlığın çabası sonucu petrol ihracatından elde edilen gelir tahsilinin yılın ilk ayında kayda değer ölçüde arttığını söyledi. Yetkili ayrıca petrokimya ürünlerinin ihracatından elde edilen gelirin 2 milyar 450 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 175 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.308'e, vaka sayısı 7.231.562'ye çıktı. Virüs yakalanan hastalardan 561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.046.136'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar İran'da vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısı 149.854.993 doza yükselmiştir.
İran Doğu Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi ile Türkiye Kafkas Üniversitesi arasında ortak işbirliği anlaşması imzalandı. Doğu Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi Rektörü Hasan Velizade, Türkiye Kafkas Üniversitesi Rektörü ile Tebriz'de düzenlenen toplantıda uluslararası işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının önemine işaretle ortak din ve kültürün İran ve Türkiye'nin bilim, araştırma çalışmaları ve işbirliğinde oldukça önemli etkenlerden biri olup Doğu Azerbaycan Şehit Medeni Üniversitesi'nin ikili işbirliği ve münasebetleri geliştirme doğrultusunda bilim ve araştırma imkanları ve ortak zeminlere sahip olduğunu kaydetti. Kafkas Üniversitesi Rektörü Profesör Hüsnü Kapı'da İran ve Türkiye'nin İslam ülkelerinin iki büyük yıldızı olduğuna temasla bilim, araştırma ve eğitim alanında işbirliği anlaşmasının hayata geçirmesi, öğrenci ve hoca değişimi ve ortak programların düzenlenmesinin çok iyi sonuçları olacağını belirtti.
İki ülkeyi etkileyen çöl tozu sorununu görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selacik'e Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Kurumu Başkanı Bağdat'ta Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. İki taraf görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Selacik'e Irak tarafı ile İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli hususlara görüştük. Bugünkü toplantı çöl tozu konusunda işbirliği için iyi bir başlangıçtı. Irak ve İran kum tepelerini stabilize etme konusunda önemli bir deneyime sahiptir dedi. Ali Selacik'e İran Enerji Bakanı'nın çöl tozu sorununu görüşmek üzere yakında Bağdat'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Fuat Hüseyin, İran tarafı ile iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme hakkında konuştuk. Bağdat'ta Irak ve İran heyetleri iklim değişikliğinin yol açtığı zorluklar ele almak için istişarelerde bulunduk. Görüşmelerde su meselesi ve yönetimi de masaya yatırıldı. İklim değişikliği bir ülkeye özgü değildir, küresel bir sorundur dedi. Irak'ta bakan iki ülke ortak nehirler konusunu görüşmek üzere karşılıklı görüşmelerin yapılması konusunda anlaştığı açıklamasını yaptı.
İşgal güçleri himayesinde Siyonist yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İşgal güçleri bu sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek El-Kıbli Mescidini kuşattı ve mescidin El Cenayiz kapısını zincirlerle kilitledi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri gençlerin yüksek sesle tekbir getirerek baskını protesto ettiğini, bazılarının işgal güçlerine taş ve tahta parçalar attığını, işgal güçlerinin de ses bombası attığını söyledi. Muhabir Mescid-i Aksa cemaatinden bir grubun işgal güçlerine meydan okuyarak Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplu halde kuşluk namazı kıldığını bildirdi. İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek önlem almasının ardından onlarca yerleşimci gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girmeye başladı. Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilerin baskına katılan ilk gruba tekbir getirerek tepki gösterdiği ve "Kanımız canımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları attığı belirtildi. Baskının başlamasından bir saat sonra işgal güçleri himayesinde Mescid-i Aksa'ya giren yerleşimci sayısının 250'ye ulaştığı ifade edildi. Kudüslü kaynaklar işgal güçlerinin El-Kıbli Mescidi'nin kapılarını kapattığını ve içerideki cemaatin dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi. İşgal güçlerinin Mescid-i Aksa avlusunda bazı Filistinlileri gözaltına aldığı Es-Silsile kapısı bölgesinde Filistinli bir kameramanı darp ederek görevini yapmasına engel olduğu öğrenildi. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Filistin halkını savunma cemiyeti başkan vekili Mescid-i Aksa'ya saygısızlığın Filistin ve direniş gruplarının kırmızı çizgisini teşkil ettiğini belirtti. Siyonistler her sene Kudüs'ün bir bölümünün işgal ediliş yıl dönümü dolayısıyla her sene Mayıs ayında bayrak yürüyüşü düzenliyor. İşgal rejimi direniş gruplarının uyarılarına rağmen bayrak yürüyüşü denen eyleme düzenlemekte ısrar ediyor. Filistin direniş grupları son günlerde açıklamalar yaparak Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin sakinlerini Mescid-i Aksa'ya savunmak için bu caminin etrafına toplanmayı çağırdı. Filistin Halkını Savunma Cemiyeti Başkan Vekili Mehdi Şekibai İsna'ya yaptığı açıklamada Filistinlilerin Siyonist rejimin hayati merkezlerinde feda eylemlerini artırdıklarına işaretle Filistin Mescid-i Aksa'ya saygısızlığın Filistin ve direniş gruplarının kırmızı çizgisi olduğunu vurgularken Siyonist rejimin içeride çeşitli ve çetrefil sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.
Siyonist rejim savaş uçakları bu rejimin Filistin direnişinin olası füzeli tepkisinden korktuğu için Gazze üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Siyonist rejim İsrail savaş uçakları bugün Siyonist yerleşimcilerin işgal polisinin desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleri için direniş güçlerinin gösterebileceği füzeli tepkisinden duydukları endişe sebebiyle Gazze üzerinde uçtular. İşgal rejim uçaklarının Gazze'ye saldırı için hazır olduğu bildiriliyor. Bu arada İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Fevzi Burhum, işgalcilerle yaptıkları Kudüs ve Mescid-i Aksa Savaşı'nın Filistin halkı hedeflerine ulaşıncaya ve özgürlüğüne kavuşup bağımsız Filistin devletin kuruncaya kadar devam edeceğini söyledi. Berhum bu sabah konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kudüslü gençler ile erkek ve kadın murabıtların işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında direnişlerinin sürdüğünü ifade etti. Filistin direnişin değişmez tavrının işgalcilere mesajlarının ve Filistin halkının fedakarlıklarının Mescid-i Aksa'nın avlusunda ve kapılarında kendini gösterdiğini kaydeden Berhum, Filistin halkının ve direnişinin Mescid-i Aksa'yı işgalcilerden temizlemek için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu bildirdi.
İşgal ordusu Filistin'i direnişçilerin bugün bazı noktalarda Siyonistlere ateş açtığını bildirdi. İşgal ordusu sözcüsü eylem hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Yerel kaynaklar Filistin'i direnişçilerin bu sabah Beytlahim yakınlarındaki Eddehişe kampına baskın düzenleyen işgal güçlerine ateş açtığını söyledi. Kaynaklar işgal güçleriyle yaşanan çatışmalarda 3 Filistinli'nin yaralandığını belirtti. İşgal ordusu radyosu da kamptaki çatışmalarda bir işgal askerinin yaralandığını duyurdu. Nabruz Tugayadrı Direniş Grubu Filistinli direnişçilerin kentin doğusundaki Beit Furik askeri kontrol noktası ile Yahudi yerleşimcilerin araçlarına ateş açtıklarını ve daha sonra olay yerinden uzaklaştıklarını kaydetti. Yerel kaynaklar işgal güçlerinin Eddehişe kampına düzenlediği baskın sırasında yaşanan çatışmalarda 3 gencin yaralandığını ve göğsünden yaralanan gencin durumunun ağır olduğunu, diğer 2 gencin de bacaklarından yaralandıklarını, yaralı gençlerin Beccala hastanesine kaldırıldıklarını ifade etti. İşgal güçleri neredeyse her gün Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenliyor ve birçok bölgede baskınlar sırasında işgal askerleriyle Filistinler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha İsveç ve Finlandiya'yı terörizmi desteklemekle suçlayarak bu iki ülkenin NATO'ya üyeliğine karşı çıktı. Azerbaycan Cumhuriyeti dönüşü uçakta beraberindeki gazetecilere konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olduğu sürece terörizmi destekleyen ülkelerin NATO'ya girmesini evet demeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Amerika'nın terörle mücadelede görevini yerine getirmemesi halinde ne yapacakları sorusunu gündeme getirerek kendimizi koruyacağız, terörle mücadele için bir yerden izin almayacağız ifadesini kullandı. Türkiye'nin Ukrayna kriziyle ilgili arabuluculuğuna ilişkin de Erdoğan, pazartesi Rusya ve Ukrayna ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini, tarafları diyalog ve diplomasiyi sürdürmeye teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti. Amerika'nın Yunanistan'daki üstlerine de dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu. 5+4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Bu üsler niye var? Söyledikleri şu: Rusya'ya karşı yalan, dürüst değiller. Bütün bu olanlar karşısında bunların Türkiye'ye karşı takındıkları tavır ortada.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonu devam ederken bir Türk askeri daha burada hayatını kaybetti. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bir Türk askerinin daha Irak'ın kuzeyinde Kilit Pençe operasyon bölgesinde el yapımı bir bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık bu patlamada bir askerin de yaralandığını duyurdu. Böylece Kilit Pençe operasyonu sırasında hayatını kaybeden Türk askeri sayısı 17'ye ulaştı. Ankara 19 Nisan'da PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak'ın kuzeyinde Kilit Pençe operasyonunu başlattı. Bu arada Suriye İnsan Hakları İzleme Kurumu Türk birliklerinin ülkenin bazı bölgelerinde sivil alanları bombardıman etmeyi şiddetlendirdiğini duyurdu. Russia Today'in bildirdiğine göre Suriye İnsan Hakları İzleme Kurumu bir Türk casus uçağının Haseke'nin eteklerinde Tel Tamr ve Ebu Rasim üzerinde uçtu. Raporda Türk casus uçağının uçuşunun ardından Türk ordusunun Ebu Rasim şehrine merkezine onlarca füze atarak bu şehirde yaşayanların evlerine çok sayıda maddi hasarı yol açtığı belirtiliyor.
Halep halkı Türkiye'nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını protesto etti ve Suriye ordusunu ülkenin tüm bölgelerini teröristlerin işgalinden kurtarması yönünde desteklediğini açıkladı. Suriyeli protestocular Türkiye'nin silahlı güçlerin bir an evvel Suriye topraklarını terk etmesi, uluslararası kanunlara uyması ve Suriye milletinin özgür iradesini kabullenmesi yönünde çağrıda bulundu. Öte yandan buna benzer bir protesto da Halep'in etrafında bulunan Tel Rifat'ta düzenlendi. Suriye halkı söz konusu protestoda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ülkenin tüm topraklarına hakimiyetini vurgulayarak Suriye ordusunu tüm Suriye topraklarını teröristlerin işgalinden kurtarması yönünde desteklediler.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin gencin gelecek seçimin kaderini belirleyeceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının katılımıyla düzenlenen belediye başkanları çalıştayına iştirak etmek üzere geldi. Van'da gençlerle buluştu. Gençlerin yaşadığı sıkıntıların mevcut yapıyla aşılmasının mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu sıkıntıların CHP ile aşılabileceğini ifade etti. İktidar olmaları durumunda memurlukta mülakatı kaldıracaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, mülakat yapılması gereken mesleklerde ise kamera sisteminin kullanılacağını kaydetti.
Ve son haberimiz, Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başkanı Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukraynalı mevkidaşıyla doğrudan görüşme başlatmasını istediler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda gerçekleştirdikleri görüşmelerde Putin'den Mariupol'da Azovstal Çelik Fabrikası'nın boşaltılması sırasında esir olan 2500 Ukrayna askerinin serbest bırakılmasını talep ettiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın iki Yunan tanker gemisini el koyması etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu İran tanker gemisine Yunanistan tarafından el konulmasına tepki olarak iki Yunan tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. Bu duyuruya göre Fars Körfezi'ndeki diğer Yunan gemilerine de uyarı yapılmıştır. Bu bağlamda 17 Yunan gemisine de uyarıların yapıldığı, Yunanistan'ın yaramazlıklarının devam etmesi halinde yine yeni Yunan gemilerine el konulacağı belirtilmektedir. Bilgi sahibi kaynaklar Yunanistan'ın bir an önce İran petrol tanker gemisiyle ilgili telafi edici girişimlerde bulunması vurgulanıyor. Yunanistan Uluslararası Gemicilik ve Denizcilik anlaşmaları ve ilkelerine ters düşecek bir şekilde İran'ın Karadeniz'de seyreden gemisine el koymuş ve petrolünü Amerika'ya teslim etmişti. İran'ın Fars Körfezi sularında iki Yunan tankerini ele geçirme ve el koyma eylemi denizde seyir ve gemicilik kurallarına ve düzenlemelerine uyma konusundaki ciddiyetini, ayrıca denizde herhangi bir ihlale müsamaha göstermediğini gösteriyor. İlginçtir ki Yunanistan buna itiraz ederek İran'ı korsanlıkla suçluyor. Devrim muhafızları ise Yunan gemilerinin ihlalleri nedeniyle durdurulduğunu belirtti. Ancak Yunan limanlarında İran petrolü taşıyan tankere el konulması tamamen yasa dışı ve gerekçesiz olmuştur. Dahası bu gemileri el koyduktan sonra taşıdıkları petrolün Amerika'ya teslimi deniz hukukuna aykırı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İran bayraklı Rus tankeri Lara 700 bin varil İran petrolü taşıyordu ve 15 Nisan'da Yunan sularında durduruldu. Yunanistan daha sonra ele geçirilen petrol sevkiyatını Amerika'ya teslim etti. Atina'nın bu düşmanca davranışı yalnızca Washington'un rızasını kazanmak ve Amerika'da tavizler almak için yapılmıştır. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Celil Rahimi Cihanabadi, devrim muhafızlarının iki Yunan gemisini ele geçirme eylemi deniz kanunlarına uygundur. Devrim muhafızları bizim savunma gücümüzdür ve hükümetin ve halkın tüm kesimleri tarafından desteklenmektedir. Batı bize yönelik vurgunu ve petrol hırsızlığını meşrulaştırıp devrim muhafızlarının tankerleri ihlalleri dolayısıyla durdurmasını yasa dışı göstermez. Bu hususta çifte muamele yapmak kabul edilemez.
Tahran bu konuda Yunanistan'ın şiddetle protesto etmiştir. Bu bağlamda ülkenin deniz egemenliğinin merci olan İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Yunan hükümetinin eylemine tepki gösterdi ve bir açıklamada Yunan hükümetine uluslararası yükümlülüklerini bir an önce yerine getirme çağrısında bulundu. Açıklamada İran İslam Cumhuriyeti bandıralı bir gemi Yunan hükümeti tarafından karada durdurularak yüküne mahkeme kararı uyarınca ve Amerika hükümetinin koordinasyonunda el konulduğu hukuki gemi, halbuki gemi Murat Mürettebat'ın güvenli amacı ile Yunanistan kıyılarına sığınmıştır. Buna rağmen ne yazık ki gemiye herhangi bir işbirliği ve yardım sağlanamamış ve Yunan ordusu korsanlığın açık bir örneği olacak şekilde kargoyu tahliye etmiştir. Yunan hükümeti ise uluslararası hükümlülüklerine kabul etmesine ve Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün bir üyesi olarak İran İslam Cumhuriyeti hükümetine karşı bu adımı atması kabul edilemez. Kayda değer bir diğer konu ise deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ve düzenlemeleri tek taraflı bir yaklaşımla hiçe sayan Amerika'nın kendi gündemine tek taraflı olarak müttefiklerinden İran dahil hasım ülkelerin petrol gemilerine el koymayı taşımasıdır. Amerika hükümeti tek taraflı Amerika yaptırım yasalarını ihlal etme bahanesiyle İran petrol tankerlerine el koymak istediğini açıkça ortaya koymuştur. Ancak böyle bir eylem sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı ile ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin hedef ülkeye yönelik yaptırımları çerçevesinde gerçekleştirilebilir. İlginç bir şekilde İran mevcut durumda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararı uyarınca nükleer meseleye ilişkin herhangi bir Birleşmiş Milletler yaptırımına tabi değildir. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri gemilere el koyma konusunda esasen yasa dışı hareket ediyor. Bu bağlamda İran ticari gemileri veya İran'a ait bir kargoya el koymak mümkün değildir. Bu bağlamda Cuma günü İsviçre Büyükelçisi'nin yokluğunda İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği Masrat Güzarı İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve gereken itirazlar kendisine iletildi. Bu bağlamda uluslararası kanunları ve deniz hukuku düzenlemelerini açıkça ihlal etme hususunda uyarılar yapıldı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise bayrak yürüyüşünün nedenleri ve sonuçları etrafında. Siyonistlerin bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa'ya baskın yapmakla başladı. Binlerce yerleşimci Siyonist tüm uyarılara rağmen Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Binlerce Siyonist pazar sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'yı yürüyerek polis ve Siyonist askerlerin de destekleriyle sözde bayrak yürüyüşü çerçevesinde baskın düzenlemek istiyorlar. Sahadaki muhabirler de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu şehrin kadim bölgesinde Siyonist askerlerin kontrol noktaları oluşturduğunu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya erişimini engellemeye çalıştıklarını bildirdiler. Bayrak yürüyüşü her yıl 1967 savaşı sonucu Kudüs'ün kadim bölgesinin işgal edilmesi dolayısıyla düzenlenmektedir. Siyonistler Kudüs'ün tamamen sahte rejime ait olduğunu savunuyorlar. Gerçekte bayrak yürüyüşü Kudüs'ün tamamen Yahudileştirilmesi bağlamındadır. Geçen yıl Kudüs'ün kılıcı savaşı ve sonrasında işgal edilen toprakların siyasi ve askeri arenalarında bayrak yürüyüşü yapılmamıştı. Bir başka deyişle Siyonistlerin direniş, roket saldırılarını sürdürme korkusu ve Filistinlerle çatışmayı tırmandırma korkuları Siyonist yerleşimcilerin bayrak yürüyüşünün iptal edilmesine yol açtı. Görünen o ki bu yılki yürüyüşte ısrar etmelerinin bir nedeni de Filistinlerin her yıl direnişinin etkinliği sayesinde bu etkinliğin iptal edilmesine müsaade edilmemesi ve bundan duydukları kaygılardı. Diğer bir konu da Naftali Bennett-Yair-Lapid'in dönüşümlü kabinesinin kırılgan durumda olması ve bayrak yürüyüşünün iptal etmesinin muhafazakar siyonistlerin ve siyasi rakiplerin özellikle de Benjamin Netanyahu'nun kabineye karşı tutumlarını yoğunlaştırabileceği meselesidir. Bu nedenle Bennett'in kabinesi bayrak yürüyüşüne izin vererek muhalefetin tırmanmasını engellemeye çalışıyor.
Filistin direniş grupları Siyonistleri bayrak yürüyüşü düzenlemenin sonuçları konusunda uyarmışlardır. Buna ek olarak İsrail medyası ve uzmanlar yürüyüşün sonuçları konusunda uyardılar. Uzmanlar ve Siyonist rejimin güvenlik ve askeri çevreleri bu rejimin ordusunun Filistinli gruplarla bile herhangi bir savaşa girmeye hazır olmadığı, hatta son askeri tatbikatının daha çok kaybettiği, caydırıcılık denklemini yeniden kurmak ve morali güçlendirmek için olduğu konusunda defalarca uyardı. Bu tatbikatların yalnızca Siyonist yerleşimcilerin moralinin artırmasıyla ilgili bir girişim olduğu belirtilmelidir. Siyonist gazete Haris, İsrail'in duvarların muhafızları 2 savaşına yani Kudüs'ün kılıcı savaşına doğru ilerlediğini ve İsrail'de bu felaketi önleyecek olgun ve sorumlu bir kişinin bulunmadığını ne siyasi ne de operasyonel düzeyde kimsenin bu işin altından kalkamayacağını da yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
İran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz.
Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev yaptığı bir açıklamada Amerika ve müttefikleri Afganistan'a önemli zararlar verdiler. Bu yüzden bu ülkeyi yeniden inşa etmenin maliyetini üstlenmek zorundalar ifadesini kullandı. Duşanbe'de Afganistan danışma toplantısının 4. turunda geçtiğimiz cuma günü konuşan Patrushev, Batılıların Afgan topraklarında yaptıklarından sonra jeopolitik oyunlarını orada sürdürmeye hakları olmadığına inanıyoruz dedi değerli dinleyicilerimiz. Afganistan, değerli dinleyicilerimiz, özellikle Taliban orada iktidara geçtikten sonra çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Ekonomik, güvenlik ve çeşitli olaylar Afganistan'da meydana gelince bu ülkenin insanları da ülkeyi terk edip bir tür artık göçmen durumuna düşüyorlar. Bu da bölge ülkelerini rahatsız etmektedir. Başta İran ve Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelere sığınmaktalar. Ancak şimdi bu durum nereye kadar devam edecek? Taliban şimdi Afganistan'da durumu ve düzeni yeniden inşa etme doğrultusunda acaba Amerika ile bir anlaşma yapmalı mı? Yoksa başka girişimlerde bulunarak siyasi faktörler de göz önünde bulundurarak bazı adımlar atacaktır. Biz bugün sohbetimizde bunları gözden geçirmeye çalışacağız uzman konuğumuzla. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyenler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas hocam katıldığınız için. Şimdi Afganistan'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden bir akademisyen ve uzman olarak başından beri Taliban'ın iktidara geçtiği andan itibaren bu ülkenin gelişmelerini sizinle konuşmuşuz Abbas hocam. Ancak şimdi yani durum iyileşmediği halde biraz da kötüleşiyor ve yani insanların kendi yaşam koşullarını daha iyi bir hale getirsinler diye başka ülkelere sığınmaları, siyasi açıdan bazı istikrarsızlıkların devam etmesi gibi sorunlar bu ülkenin belli başlı sorunlar arasında gelmektedir. Bu durumu düzeltmek ve Afganistan'ı yeniden inşa etme doğrultusunda sizce atılacak adımlar nelerdir? Amerika'nın burada üzerine düşen bir sorumluluk ve vazife var mı? Nasıl açıklıyorsunuz görüşleriniz efendim?
Öncelikle bunu söylemek lazım. Amerika'nın böyle bir düşüncesi var mı Afganistan düzelsin? Bu bir. Bu benim için hiç bir böyle bir durum yoktur. Amerika asla Amerikan emperyalizmi yani Batı emperyalizminin Afganistan'ın durumunun düzelmesi için ne bir çaba gösterir. Zaten şu anda da Afganistan'daki mevcut durumun tamamen sorumlusu Amerikan emperyalizmidir. Zira çok kolaylıkla iki elde böyle altın tepside hükümeti 3-5 tane teröriste teslim ettiler. Bu bir. Neden? Çünkü Afganistan Rusya'nın sınırındadır. Rusya'ya çok yakındır. Çünkü Afganistan Rusya Federasyonu'nun yanındadır. Sınırdır. Çünkü Afganistan'ın İran'da uzunca ve hiçbir tabii bir mani olmayan yani dağ dere olmayan dümdüz sınır olan bir İran'la komşudur. Yani bu üç ülke için böyle Afganistan'ın istikrarsız olması Amerika'nın tam istediği bir durumdur. Bu bir. Birincisi bu Amerika asla istemez orada huzur olsun, orada emniyet olsun, orada güvenlik olsun. Çünkü oradaki teröristleri, oradaki yönetimi bir şekilde kullanacaktır. Bu bir. İkincisi Afganistan'da bundan sonra siz böyle deseniz ki Taliban ne yapsın? Taliban'ın en önemli görevi şey onların vatan sevgisinden de ben böyle hiç şeyim yok emin değilim. Onların bir öyle bir düşünceler de yoktu. Derhal istifa edip çekilmeler lazım. Çünkü bunların memleket yönetmeyi değil, koca bir 24-25-30 milyonluk ülkeyi değil. Bir tane köy idare edecek kafa yok bunlarda. Ha bir şekilde işte geldiler Amerika işte orada çekildi gitti. Ama bunlar bir köye desen ki bu köyü ben bıraktım size. İçinde işte bu kadar buğday var, apar var, bu kadar büyükbaş, küçükbaş hayvan var. Bunlar siz bir idare edin bu köy aç kalmasın. O köy böyle bir yıl sonra asla mahkum olur. Koca ülkesiz kör zahil insanlara bırakmışsınız. Ne bilimden, ne teknolojiden, ne insan aklından, ne katın aklından, ne hiçbir şey anlamayan bir grubun nasıl bir ülkeyi idare edecek? Bakın açlıkla karşı karşıyadır Afganistan. Şu anda ne buğday var, ne tahıl var, ne ekmek var, ne un var, ne su var. Ondan dolayı hiçbir umudum yani Taliban'la bir yere varılacağını yüzde değil, minde değil, yüz minde değil, bir milyonda bile düşünmüyorum.
Tahran Radyosu.
Abbas Hanım, şimdi siz Taliban'la ilgili böyle görüşlerinizi bildiriyorsunuz ama şimdi büyük güçler başta Çin ve Rusya olmak üzere şimdi Taliban'ı resmiyete tanıma girişimlerini siz nasıl buluyorsunuz? Yani hem onlarla işbirliği yapmak için adım atıyorlar hem de bu zihniyetle ülkeyi yönetmede biraz aciz ve yetersiz yani yetkiye sahip olmadıklarını düşününce nasıl bir durum ortaya çıkar uluslararası ilişkiler konusunda?
Ben aslında şöyledir. Çin Halk Cumhuriyeti biliyor ki Taliban gibi cahil bir terörist bir grubu karşına alırsa Doğu Türkistan çok istikrarsızlaşacaktır. Zira Taliban'ın intihar bombacıları, Taliban'ın Amerikan eğittiği Amerikan silahlarıyla gidip Çin'in en hassas olan Doğu Türkistan'da yani Çinlilendirdiği Sinkiya eyaletinde güvensizlik ortaya çıkartacaklardır. Nitekim bunların önünde de aynı grupların işte Doğu Türkistanlıları eğitip hem dünyanın dört bir yerinde, hatta ülkemizde dahil birçok sayı eylemine yönlendirdiler. Bu bir. Rusya'ya bakacak olursak, Rusya için nasıl şey, Doğu Avrupa'da güvenlik çok önemlidir. Orta Asya'nın güvenliği çok önemlidir. Yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın güvenliği doğrudan doğruya Rusya'yı ilgilendiriyor. Rusya da biliyor ki, başta Özbekistan olmak üzere bu Selefi, Vahabi terör örgütlerinin orada bir temeli var, orada bir potansiyeli var. Eğer Taliban'la ters düşerse, Taliban'la iyice ilişkiler bozarsa bu terörist gruplar çok kolaylıkla, bakın bir iki hafta önce Bedakşan bölgesinde, Tacikistan'ın Bedakşan Dağlık Özel Cumhuriyeti'nde birçok karışıklık ortaya çıktı. Yine bu Selefi Vahabi ya da terör örgütleriydiler. Bu nedenle de Rusya ile Çin'in oradaki atıklası, biraz da Taliban'la şey etmeleri, gitmeleri nedir, yoksa onlar benim 100 katım daha bu işler, biliyorlar ki Taliban bir Amerikan oyunudur, Taliban'ın bütün o Amerikan silahları bırakması hedefi nedir. Ama şu anda her ikisinin de asla Taliban'la doğrudan doğruya karşı karşıya gelme diye bir düşünceler yoktur. Zira her ikisinin de ulusal güvenlikleri ve en azından doğrudan doğruya, ki Kafkasya'ya katmıyorum bile, Kafkasya'da özellikle Kuzey Kafkasya'da, hatta Güney Kafkasya'da da bu terör örgütler çok kolaylıkla orada da Rusya'nın daha çok zor bir şekilde Çeçenistan'da sağladığı huzuru falan bozabilirler. Başka yerlerde de bu nedenle de Rusya'nın ve Çin'in de orada bir bir opportunist bir politika izlediklerini çok kolaylıkla görebiliriz. İran için de muhtemelen aynı şey söz konusudur.
Doğru. Abbasçam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla, hoşçakalın.
Çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Afganistan'ın yeniden inşası için Amerika'nın ödeme yapma zaruretinin vurgulanması konusuyla ilgili uzman konuğumuz Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Halep'te Türkiye Silahlı Kuvvetleri ve Türk destekli silahlı grupların eylemlerini kınamak için protesto gösterisi düzenlenmesi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin İran yapımı Haydar 1 seyir füzesi ve Haydar 2 stratejik sihasını tanıtması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Batılıların spor ve insan haklarını siyasileştirdiğine dair İran hükümet sözcüsünün açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran hükümet sözcüsü, İran'ın Kanada ile yapacağı futbol maçının tek taraflı olarak iptal edilmesini eleştirerek, Batılıların siyasete, spor ve insan hakları yerine öncelik verdiğini belirtti. Daha önce İran Futbol Federasyonu ile yaptığı ikili anlaşmada, iki takımın 5 Haziran'da Vancouver'da karşılaşacağını açıklayan Kanada Futbol Federasyonu, maçı tek taraflı olarak iptal etti. İran hükümet sözcüsü Ali Bahadiri Cehromi, İran milli futbol takımı ile Kanada arasındaki maçın tek taraflı iptal edilmesi, Rusya'nın çeşitli spor dalları sporcularının Dünya Spor Federasyonları tarafından yaptırıma maruz kalması gibi hususlar, siyasetin spor üzerindeki etkisinin bazı örnekleridir, dedi. Cehromi bu eylemlerin benzerinin savaşı başlatan diğer ülkelere ve hatta soykırım ve diğer terör eylemleriyle suçlanan ülkelere karşı yapılmadığını vurguladı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Filistinlilere yönelik baskılarını sürdürmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikasına devam etmesi gibi haberler göze çarparken Horasan gazetesinde Kassam Tugaylarının direniş ekseniyle ortak güvenlik merkezi oluşturduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İzzettin Kassam Tugayları üst düzey komutanı Muhammed El-Sinbar, El Cezire televizyonunun daha gizli, daha büyük programında direniş ekseni ile ortak güvenlik odasının Gazze'de faaliyet yaptığını belirtti. Muhammed Sinbar bu ortak güvenlik odasının Kudüs Kılıcı operasyonunda da sürekli olarak toplandığını söyledi. Kassam Tugayları komutanı bu odanın Kassam Tugayları istihbarat subayları, Lübnan Hizbullah Hareketi ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu istihbarat çalışanlarından oluştuğunu kaydetti. Sinbar, düşmana nereden darbe indirileceğimizi, baskı yapacağımızı, yerini biliyoruz. Siyonist düşmanı uyardığımız zaman her harf ve kelimemiz özel hesaba göre söyleniyor diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'nin Suriye gelişmelerine kayıtsız kalmaması gerektiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Suriye'nin tüm topraklarını geri almasına kadar bu ülkeye yardım edeceğini belirterek Türkiye'nin Suriye gelişmelerini kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Russia Today'in Arapça servisine verdiği röportajda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2544 sayılı kararı temelinde Rusya'nın Şam hükümetinin daveti üzerine Suriye'deki varlığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı, davet edilmeyen bazı güçlerin Suriye'de bulunduğuna değinerek, Amerikalı askerler Fırat Nehri'nin doğusunda Suriye topraklarının önemli bir bölümünü işgal etmiş bulunuyor ve hedefleri de sözde hükümet kurmaktır ifadelerini kullandı. Lavrov, tüm tarafların birlik içinde olan bir ülkede varlığını garanti edebilecek bir anlaşmanın en iyi çözüm yolu olduğunu söyledi. Bundan bir süre önce Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'de yasa dışı bulunan yabancı güçlerin bir an evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurgulamıştı. Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Türkiye ve Amerika'nın Suriye topraklarındaki yasa dışı askeri varlığı, onların terörist grupları ve ayrılıkçı milisleri destekleyip petrol, doğalgaz ve tarım ürünleri başta olmak üzere Suriye'nin milli servetlerini yağmalaması ve ekonomik terörizmi gerçekleştirip Suriye halkının istikrar ve uygun koşullara geri dönmesine engel olduğunu belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz haftanın bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini ele alacağız.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin meclis milletvekilleriyle görüşmesi,
Dışişleri Bakanı'nın Davos'ta konuşması,
Devrim Muhafızları Ordusu'nun Siyonist rejimi uyarması,
Ali Şemhani'nin Tacikistan'da konuşması,
İbrahim Reis'in Umman ziyaretiyle ilgili bildiri yayımlaması,
İran-Rus yetkililerinin görüşmesi
ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün İsrail'in şiddet artırması hususundaki uyarıları.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei geçen hafta İslami Şura Meclisi temsilcileri ve meclis başkanı ile görüştü. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, meclis başkanı ve milletvekillerine yönelik gerçekleştirdiği konuşmasında Hurrem şehrin Bas rejimi işgalinden kurtulması yıl dönümüne değinerek bu büyük hadiseyi bir şehrin kurtulmasının ötesinde değerlendirip zor, karmaşık ve acı koşulları geride bırakmanın kuralı ve zaferin tadının alınmasının sırrı cihada dayalı hareket etmek, sağlam, azimli olmak, inisiyatif göstermek, özveride bulunmak, uzun vadeli düşünmek ve başta da Allah'a tevekkül etmek ve muhlis bir şekilde çalışmaktır dedi.
İslam İnkılabı rehberi bu kurtarıcı kuralın kaynağını Kur'an-ı Kerim'deki sarsılmaz ilahi vaadi olarak göstererek Allah-u Teala böyle bir toplumun mücadelelerine ve amellerine zayi etmeyecektir diye konuştu. İslam İnkılabı rehberi milletvekillerinden ülkenin içinde bulunduğu çetrefil koşulların farkında olmalarını da istedi. Ayetullah Hamenei dünyadaki özel durumun nedenlerini açıklarken güçlerin düşmanca rekabeti ve nükleer güçlerin birbirlerine yönelik tehditleri, artan askeri hareketler ve tehditler ve en çok savaşların yaşandığı saha olan Avrupa'nın yakınındaki son savaş, bir hastalığın eşsiz bir şekilde yayılması mevcut dünya durumunu özel kılan faktörler arasında yer almıştır. Böyle bir durumda ülkelerin yönetimi daha zor ve karmaşık hale gelmiştir.
İslam İnkılabı rehberi ayrıca şu hatırlatmada bulundu. İran tüm ülkelerde hakim olan koşullara ek olarak tahakküm sistemini planlama tablosunu bozan yeni bir model olan dini demokrasinin sunulması nedeniyle çeşitli boyutlarda dünya güçleri tarafından sürekli olarak zorlanmaktadır.
İslam devrimi lideri İslam Cumhuriyeti'nin kendisini tüm düşmanlıklara karşı koruduğunu, İlerlediğini ve başarılı olduğunu vurguladı ve şunları da sözlerine ekledi. Milletvekilleri, hükümet, yargı ve diğer organlar bu büyük ölçekte yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilmeli ve önemli olduklarının farkına varmalı ve buna göre hareket etmeliler. Ayetullah Hamenei şunları da kaydetti. Hem kabiliyetlerimizi hem de zafiyetlerimizi bilmeli, hata yapmamaya dikkat etmeliyiz. Çünkü düşman kabiliyetlerimizden çok bizim hatalarımızı umuyor.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçen hafta Perşembe günü Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borg Brand ile İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu oturum aralarında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında ekonomik diplomasinin önemine dikkat çekerek öncelikli alanlardan bazılarını açıkladı. Emir Abdullahiyan, korona sonrası dünya ekonomisine yeniden inşa etme ihtiyacına değinirken, Katar'da gaz ihraç eden ülkeler zirvesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu konuda korona sonrası dünya ekonomisinin yeniden inşası için gaz başlıklı girişimini hatırlattı ve İran'ın bu girişimin kapasitelerini belirlemek için Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu duyurdu.
Dünya Ekonomik Forumu Başkanı İran'ın ekonomik diplomasisini, özellikle komşularla etkileşimlerin genişlemesini memnuniyetle karşıladı ve Fars Körfezi ülke yetkililerinin Davos 2022 zirvesine İran ile ekonomik işbirliğini genişletme konusundaki ilgisini belirterek ayrıca Dünya Ekonomik Forumu'nun İran Dışişleri Bakanı önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu da söyledi. Borgbrand ayrıca İran ile dünya güçleri arasında İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasına odaklanan Bercan müzakerelerinin istenen sonuca ulaşmasını ve İran kapasitelerinin bölge ve dünya ekonomisini canlandırmada kullanması ortamın eskisinden daha fazla sağlanmasını umduğunu da dile getirdi.
Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami, İsrail rejiminin son terör eylemine yanıt verileceğini belirterek düşmanların bunu beklemesi gerektiğini ifade etti. Türbe savunucularından Albay Hasan Sayyad Hüdayi, geçen hafta pazar günü Tahran'da teröristler tarafından hedef alınarak şehit edildi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün şehit Hüdayi için düzenlenen anma merasimi sırasında muhabirimize yaptığı açıklamada Amerika ve İsrail'in iki terör rejimi olup, Hiroşima ve Nagasaki gibi cinayetlerde kitle imha silahlarıyla halkı katledip veya terör eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Şehit Hüdayi suikastine de dikkat çeken Komutan Selami, İran düşmanlarının bu cinayete yanıt verileceğini bildiklerini, nitekim bundan önce de birçok darbe aldıklarını söyledi.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, yabancı teröristlerin bazı ülkelerin yardımıyla Afganistan'a taşınmakta olduğunu belirtti. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Bölgesel Güvenlik Diyalog Toplantısında bir konuşma yaptı. Şemhani Afganistan'daki duruma değinirken, İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan'da her zaman güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesinden yanadır. Bunun Afgan ve bölge halkının kalkınması ve refah için gerekli olduğuna inanıyoruz, dedi.
İran'ın uzun yıllardan beri 5 milyona yakın Afgan sığınmacıyı ağırladığına dikkat çeken Şemhani şunları kaydetti. Uluslararası yardımların yokluğunda ve baskıcı yaptırımların uygulandığı durumda çok sayıda insana ev sahipliği yapmak ülkemize birçok sorun getirdi. İran'a gelen Afgan vatandaşlarının sayısı dünyadaki 110 ülkenin nüfusundan fazla.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e İran ile Oman'ın pek çok konuda önemli bir mutabakatı içinde olduğunu belirterek İran ile Oman arasındaki iyi ilişkiler bölgesel işbirliğini artıracaktır dedi. Seyyid İbrahim Reis'e Oman'a yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra şunları kaydetti. Pazartesi günü Oman'la üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki uluslararası İşbirliğinin gerekli olduğu önemli vurgulandı, dedi.
Cumhurbaşkanı Reisi, Umman Ticaret Bakanlığı'nda katıldığı iki ülkenin ekonomik aktivistleri ve iş insanları ile yaptığı görüşmede ticaret, para transferi, finans, bankacılık ve gümrük konularındaki sorunların incelendiğini ve bu alanlardaki sorunların en kısa zamanda çözümü konusunda fikir birliğinin olduğunu söyledi.
İran-Rusya ortak ticaret oturumu çarşamba günü İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı ve Rusya Başbakan Yardımcısının katılımı ile Tahran'da düzenlendi. Görüşmede iki ülkenin çeşitli ticaret grupları ve yetkilileri, başta petrol ve enerji sektörü olmak üzere ticari ilişkilerin genişletilmesi konusunu ele aldı.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Cevad Olcu ise oturumda şu açıklamada bulundu. 13. hükümette Rusya ile ticari ilişkilerimizin seviyesini yılda 40 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. İran ve Rusya yaptırımlara maruz kalmış durumda. Ancak her alanda işbirliği ve ilişkilerin geliştirmesiyle yaptırımları etkisiz hale getirmek için tam bir potansiyel söz konusu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ise bu oturumda şu açıklamalarda bulundu. İran İslam Cumhuriyeti ekonomik ve ticari alanda Rusya'nın güvenilir ve uzun süreli ticari ve ekonomik ortağıdır ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler en üst düzeyde seyretmektedir. İran ve Rusya ilişkileri özellikle ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkilerinde de ve ayrıca Amerika tek taraflarına ve yaptırımlarına karşı koyma gibi bölgesel ve uluslararası konularda stratejik çıkarları paylaşıyor ve bu da son yıllarda yakın ikili işbirliğinde kilit bir faktör ola gelmiştir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü uluslararası toplumun kayıtsızlığı, Siyonist cinayetlerine uluslararası hukuk ihlallerine karşı bu tavrı sergilemesi bu rejimin liderlerini iyice azdırmıştır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade haftalık basın toplantısında şunları kaydetti. Amerika'daki iktidar rejiminin açık ve gizli desteği, işgalci rejimin cesaretini artırmada önemli bir rol oynadı. Bu bağlamda İsrail sadece Suriye'nin Golan bölgesini işgal etmeye devam etmekle kalmamış, günlük olarak havadan saldırılar da başlatmıştır.
Hatipzade son yıllarda Suriye krizi sırasında Siyonist rejimin hava kuvvetleri genellikle Suriye'deki terörist grupların hava kuvvetleri rolünü oynadı ve Suriye ordusu ve müttefik kuvvetleri bu grupları ne zaman yenerse uçaklar hemen harekete geçti ve teröristleri savundu diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konuşmasının bir başka bölümünde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki barış anlaşmasının hükümeti hakkında bazı basında çıkan haberler ile ilgili yorum yaptı ve İran sorunun ilkeli bir şekilde çözülmesini, toprak bütünlüğü, egemenlik hakkı ve sakinlerin haklarının temin edilmesini istiyor dedi.
Hatipzade, İran Dışişleri Bakanlığı'nın toz fırtınaları krizini diplomasi ve uluslararası forumlar ve komşu ülkelerle etkileşim yoluyla çözme eylemleri hakkında ise şunları kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı, bölgesel katılımı genişletmek ve nihayetinde tozla mücadele için bölgesel düzenlemeleri oluşturmak yönünde komşu ülkelerle ilişkileri gündeme aldı.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarına değineceğiz. Programımızda Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız. Biden'ın Amerikan polisinin yaklaşımını gözden geçirme talimatı. Biden'ın kolektif silahlı saldırılara pasif tepkisi. Ve Amerika'da kiraların ciddi derecede artması ve enflasyonun artmasıyla beraber Biden'ın popülerliğinin düşmesi geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar. Amerikan Başkanı Joe Biden, çarşamba günü George Floyd'un polis güçleri tarafından öldürülmesi yıl dönümünde Amerikan polis yaklaşımını değiştirmesi kararını imzaladı. George Floyd'un ailesinin de katıldığı imza, önce töreninde konuşan Joe Biden, "Polis yaklaşımını reform etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağıma söz verdim. Bu yüzden Kongre'yi George Floyd yasası taslağına geçirmeye çağırıyorum." George Floyd'un ailesine adının yaşatılacağına dair söz verdim. Polis yaklaşımını değiştiren bir yasanın çıkarması için Kongre'ye danışmaya devam edeceğim. Biden bu yasanın özellikle de siyahilerin kaygılarını azaltacağını iddia etti. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasını talep eden Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki insan hakları ihlallerinin en önemli tezahürlerinden biri siyahilere yönelik ırkçılık ve ayrımcı muameledir. Bu ihlaller yüzyıllardır bu ülkede devam etmektedir. Aslında ırksal, eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılık Amerika'da normal bir uygulama haline gelmiş durumda. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'ya göre ırkçılık Amerikalıların DNA'sında var. İstatistiklere bir bakış atıldığında Amerikan polisi şiddetin ana kurbanlarının beyaz olmayanlar, özellikle de siyahilerin olduğu görülmektedir. Bu şiddetin kökeninin Amerikan toplumundaki ırkçılığın derin katmanlarına kadar uzandığı açık ve nettir. Özellikle siyahi Amerikalı George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de Minnesota'da Derek Chauvin adlı beyaz bir polis memur tarafından vahşice ve sebepsiz yere öldürmesinin ardından Amerikan polisinin siyahilere yönelik vahşeti ve şiddeti meselesi Amerika'da geniş çaplı protestolara yol açtı. Bu mesele Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapında ilgi gördü. Bu büyük ölçekli protestolar siyahilerin hayatları değerlidir hareketi şeklinde kendini gösterdi. Chauvin 3. derece cinayet davası yaklaşık 3 hafta sürdü ve sonunda savunmasını mahkemede sunmayı reddettikten sonra yargıç onu suçlu buldu. Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü Başkanı Hinav Gillani, siyahi George Floyd'un katilinin mahkum edilmesinin komisyonun görüşlerinin bir kanıtı olduğunu vurguladı ve şu açıklamada bulundu. Kaba kuvvetin özellikle de tutuklama sırasında insanlık dışı bir eylem olduğu, işkence anlamına bile geldiği ve kişilerin hayatlarını kaybetmesine yol açtığı net ve açık bir meseledir. Bu arada mahkemenin bu cinayet ile ilgili kararı cumhuriyetçiler tarafından eleştirildi. Bu da gösteriyor ki özgürlük ve insan hakları iddiasında bulunan bu ülkenin egemenlik düzeyinde hiçbir gerekçe göstermeden siyahi bir vatandaşı tam bir soğukkanlılıkla ve zulümle öldüren bir kriminal polis teşkilatı açıkça savunulmaktadır. İstatistiklere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahilerin polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre 3 kat daha fazla ve bu durum onlara yönelik şiddete önemli bir rol oynuyor. Amerika farklı şehirlerinde zaman zaman meydana gelen protesto ve isyanların ana nedenlerinden biri de işte budur. İnsan hakları örgütlerinin çok sayıda raporu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insan hakları ihlallerinin en belirgin özelliklerinden biri olan sistematik ırkçılığın ve onlara yönelik polis şiddetinin devam ettiğini gösteriyor. Biden polis teşkilatında ve güvenlik güçleri yapılanmasında reform yapmak için karar imzalayarak görünüşe göre mevcut anormal durumu iyileştirmeye ve siyahilere yönelik sistematik şiddeti azaltmaya çalışıyor. Ancak bu ikilem bir başkan kararının değiştirilebileceğinden çok daha derin ve daha ciddidir.
Tahran Radyosu.
Amerika'da bir kez daha silahlı bir olay yaşanarak çok sayıda ilk okulu öğrencisi hayatını kaybetti. Amerikan Başkanı Biden bu kez daha her zamanki gibi pasif bir pozisyon takındı. Biden olay sonrasında Beyaz Saray ve diğer devlet binalarında Amerikan bayrağının yarıya indirmesi için talimat vermişti. Amerikan Başkanı Biden yaptığı açıklamada başkanlık koltuğuna oturduğunda artık bu tür cinayetlere tanıklık etmeyeceklerini temenni ettiğini, dünyanın diğer noktalarında silahlı olaylar yaşanmazken Amerika'da vatandaşların silah taşıyabildiği için böyle olayların vuku bulduğunu, 18 yaşında bir çocuğun silah marketine girip silah alabilmesinin yanlış bir düşünce olduğunu kaydetti. Amerikan Başkanı Biden'ın bu açıklaması bir gencin ilkokulu öğrencilerini kurşuna dizip çok sayıda kişiyi katletmesinin ardından geldi. Daha önce de New York vilayetine bağlı Buffalo kentinde bir beyaz insanın siyahilere ateş açması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan medyası salı günü Texas'ın Uvalde kentindeki bir okulda silahlı olay yaşandığını ve olay sonucu 18'i çocuk olmak üzere 21 kişinin hayatını kaybettiğini, ateş açan kişinin 18 yaşında Salvador Ramos isimli kişi olduğunu, saldırganın cesedinin de ölenler arasında olduğunu duyurdu. Amerikan Başkan Yardımcısı Harris de bu silahlı olaya gösterdiği tepkide Amerika'da ateşli silahların kullanımı ve satışı hakkında kısıtlama uygulanmasını isteyerek Amerikan okullarındaki silahlı olaylardan yüreklerinin acı çekmesinin yeterli olduğunu söyledi. Silahlı ve ölümcül olaylar ve şiddet eylemleri Amerika'nın en büyük sorunlarından biri haline gelmiş ve her geçen gün de artmakta ve polis ve hükümetin kontrolünden çıkmakta. Uzmanlar Amerika'yı tehdit eden şeyin uluslararası terörizm ve yabancı tehdit değil, kendini üstün gören beyaz insanlar ve gruplar başta olmak üzere aşırı sağcılar ve de ateşli silahların yaygın şekilde kullanılması dahil şiddet içerikli tavırlar ve peş peşe yaşanan toplu silah olaylarının olduğunu bildiriyor. Amerika'da 2021 yılında 693 toplu silah olayı yaşandı. Bu olaylar sonucu 702 insan hayatını kaybederken 2800'den fazla kişi de yaralandı. Ateşli silah Amerika'daki ölümlerin en önemli sebebi sayılıyor. Bu ülkede silah alımı ve taşıması serbesttir. Bunun için silah fabrika ve firmaları silah üretimi ve satışından büyük gelirler elde ediyorlar. Dünyada sivillerin erişebileceği 857 milyon adet silahtan 393 milyonunun Amerikan vatandaşlarının elinde olduğu bildiriliyor. Her 100 Amerikan vatandaşının yaklaşık 120 silah düştüğü tahmin ediliyor. Doğal olarak psikolojik sorunlarından kişisel intikam alma meseleleri, toplumsal ve ailevi sorunlara kadar çeşitli sebeplerden dolayı Amerika'da silah kullanmanın artışına yol açmakta. Buna ilaveten milis gruplar ve aşırıcı kişiler ve grupların elinde silah bulunması da Amerika'da toplu silahlı olayların kayda değer şekilde artmasına yol açmıştır. Trump yönetimi gibi cumhuriyetçi yönetimler Amerika'da silah alımı ve satımı ve taşımasının sınırlandırılmasına inanmıyorlar. Oysa Obama yönetimi ve şimdi de Biden yönetimi başta olmak üzere demokratlar silah taşıma kanununda değişiklik yapılmasını isterken büyük silah fabrikaları ve firmalarının sahipleri kongredeki etkinliği sayesinde silah taşıma kısıtlamasının uygulanmasına izin vermiyorlar. Amerika'da yaşanan silahlı her bir olayın ardından başkan dahil Amerikalı yetkililer silah taşıma kanununda değişiklik yapılacağından söz ediyorlar. Ancak bir süre sonra her şey unutuluyor ve işler eskisi gibi devam ediyor. Böylece diğer ülkelerin iç işlerine karışmakla meşgul olan Amerika kendi vatandaşlarının güvenliğiyle ilgili en önemli meselelerden birini çözmekte başarısız kalıyor. Amerika'da Fed'in enflasyon tahminleri ölçmede kullandığı öncü göstergelerden olan kişisel gelirler Nisan'da beklenti altında kalırken kişisel harcamalar ise beklenti üzerinde artış gösterdi. Şubat'ta %0,7, Mart'ta ise %0,5 artan kişisel gelirler Nisan'da %0,4 oranında artış gösterdi. Ekim'den beri aylık bazda düzenli artış gösteren veri Nisan'da beklenti kadar artması da yükselmeye devam ettiği görülüyor. Kişisel giderler Mart'ta %1,4 oranında artış göstermesinin ardından Nisan'da da %0,9 artış yaşandı. Nisan 2021'de baz etkisiyle %4,7'lik artış göstermesinin ardından Şubat'ta hızlanan harcamalar Nisan'da da devam etti. Bu gelir ve gider rakamları ile beraber Amerika genelinde kiralar da iyice arttı. Bu kira artışları önemli düzeyde geliri orta ve düşük olan seviyeleri etkilemeye başlamıştır. Son dönemdeki ekonomik sorunlar ve COVID-19 dolayısıyla ortaya çıkan durum Joe Biden'ın popülaritesinin de düşmesine yol açtı. Associated Press'in yaptığı ankete göre Amerikalıların sırf %39'u Biden'ın performansından memnuniyet duyuyorlar. Böylece Biden'ın popülaritesinin başkanlık döneminde en düşük seviyeye indiği görülüyor. Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami kalıbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yönlendirilmeleri ve açıklamalarına değiniyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı sadece Aşura günündeki savaşla tanımamak gerekir. O, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cihadının bir bölümüdür. Onun açıklamalarına göre, onun emri bil marufu ve onun nehyi anil münkeri, orada Mina ve Arafat'ta alimlere hitaben, seçkinlere hitaben çeşitli konuları açıklaması, Hazret'in kitaplarda kayıtlara alınan acayip beyanatları vardır. Daha sonra Kerbela'ya doğru yolda Kerbela alanında ve Kerbela meydanında da tanımak gerekiyor. Hazret bizzat Kerbela alanında da açıklama yapmaktan yanaydı. Konuşurdu, şimdi savaş meydanıdır, kan akıtmayı bile bekliyor. Fakat bu büyük insan her fırsatı onlarla gidip konuşmak, belki de onları uyandırabilir diye kullanıyor. Elbette ki uykuda olanların bazıları uyandılar, bazıları da uyku numarası yaptılar ve sonuna kadar da uyanmadılar. Uyku numarası yapanları zor uyandırırsınız. Bazen de imkansızdır. Muhterem dinleyiciler, İslami Kılab rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.